Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam, bu programımızda inşallah yanlış din anlatımı ve sapkın din anlatımı konusu üzerinde dinleyicilerimizle bilgiler paylaşmış olacağız. 3 programdır böyle güncel konularla alakalı da Dervişin Günlüğü programında belli konular dinleyicilerimizle paylaşarak hem hatıralar hem de belli konularda da dinleyicilerimize bu konularda uyarılar ve bilgiler verme noktasında da bir görüşümüz oldu. İnşallah yine tasavvuf kavramlarından da programımıza ilerleyen programlarda da devam etmiş olacağız. İlk olarak hocam yanlış din anlatımı başlığıyla başlamış olalım hocam. İkinci bölümde de inşallah sapkın din anlatımı nedir onunla devam etmiş oluruz hocam. Buyurunuz.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yanlış din anlatımı veya yanlış din öğretimi farklı şeydir. Sapkın din anlatımı farklı şeydir. İkisi de zararlı, ikincisi daha zararlı. Yani dini anlatan kişi metotta, usulde yanlışlık yapabilir. Bu iyi bir şey değildir. Ama anlattığı konuyu çarpıtarak, bozarak, sapıtarak anlatıyorsa ve insanları din adına dalalete, sapkınlığa sevk ediyorsa bu daha da kötü bir şeydir. İkisi birbirinden kısmen farklı ama ikisi de dini eğitim konusunda gerçekten zararlı şeyler. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Teorik konuşmaya gerek yok. Küçük bir çocuktum. 8 yaşlarında. Bandırma'nın Kayacık köyünde camiye gidiyoruz. Elif Bağ okumaya. İlkokul 1. sınıf, 2. sınıf öğrencisiyim. Her çocuğun gittiği gibi Elif Bağ okumaya, Kur'an öğrenmeye gidiyoruz. Bu arada Elif Bağ öğrenirken işte cami imamı bir kısım dini bilgiler. İşte abdestin şartı, namazın şartı. Bu arada işte Allah'ın zati sıfatları, subuti sıfatları falan öğretiyor. İşte muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi falan. Ya ben 8 yaşında bir çocukum, Arapça bilmiyorum. Muhalefetün lil havadis ne demek, nereden bileyim? Kıyam bi nefsihi ne demek, nereden bileyim? Yani o yaştaki çocuğa bu tür terimleri, kelimeleri, kavramları ezberletmenin gereği var mı? Bence yok. Yani o daha büyük yaşlarda öğretilebilir ve gerekirse işte Türkçeleştirilerek, çocuğun anlayacağı seviyeye indirerek belki öğretmek lazım. Bu din anlatımında bir metot hatasıdır, usul hatasıdır. Ha, hoca iyi niyetlidir ama öyle görmüş, öyle okumuş, ben de böyle ezberledim, böyle ezberleteyim diyor. İyi niyetli ama yani işte çocuklara faydası bir yere kadar oluyor.
Hocam, o zaman bu yanlış din anlatımı ve sapkın din anlatımındaki farktaki temel aslında oturan şey farkındalık. Yani hocanın bir kere anlattığının yani bazıları bunu bilinçli olarak yapar. Yanlış din anlatımı bilinçli yapar. Bu sapkınlığa gider. Ama farkında değil. Hani hem usul açısından hem bilgi açısından.
Şimdi sapkın din anlatımı diyoruz ikinciye. Yani bilgiyi yanlış veriyorsa öğrenciye, bilgiyi, evet, dini bilgiyi yanlış veriyorsa bu sapkın diyoruz. Ama bize göre sapkın, o belki ona inanarak anlatıyor. Yani öyle olduğunu doğru zannediyor. Ama yoldan çıkmış, farkında değil. Hiç kimse ben doğru yoldan çıktım demez.
O zaman o da farkında değil.
Tabii. Hmm. Şimdi muhalefetün havadis gibi, işte kıyam bi nefsihi gibi tabirleri küçük çocuklar, işte 8 yaşında bir çocuk ne anlayacak? Onun için bunların daha büyük yaşlarda ve gençlere Türkçeleştirilerek belki verilmesi lazım. Bir de eskiden ben hatırlıyorum, bu işte camiye Elif Bağ okuma giderken az da olsa dayak da vardı Akif Bey kardeşim. Şu anda azalmış olabilir. 21. yüzyıla geçtik ama biz 20. yüzyılın nesliyiz. Yani eskiden böyle bir şey varmış. Bu da kötü bir şey. Aziz Nesin hafızlık yapıyormuş. Bir gün ezberini yapmadığı için Kur'an kursunda veya camideki hoca ona bir iki tokat atmış. hazinesinde hocaya kızmış, Kur'an kursundan kaçmış, ayrılmış. Hocaya olan öfkesi Kur'an kursuna, dolayısıyla camiye, dolayısıyla Kur'an'a yayılmış. Ateistlerin kitaplarını okuya okuya ateist olmuş ve ateist olarak öldü meşhur yazar Aziz Nesin. Dolayısıyla din eğitiminde çok hassas olmak, sevgiyle, şefkatle bu işi yürütmek lazım. Ama biz o neslin son şeylerine rastladık. Yani o tür hocalar vardı.
Bir de hocam bu vebal, yani çok büyük bir vebal. Mesela biraz önceki o örneğe vesile olan, sebep olan daha doğrusu hoca artık o iki, bir kişinin vebaliyle zaten o hocaya yeter yani. Çünkü o öğrendiği bilgilerle başka insanlar, kendisinden sonra başka insanlar, gençlerin hepsini etkiledi.
Şimdi Aşnes'in o dayağı yemeseydi şimdi hafız olacaktı. Dayağı yedi, ateist oldu. Artı kendi ateist olmakta kalmadı. Yazdığı kitaplar da belki ve şeylerle birçok insanı etkilemiş de olabilir. Dolayısıyla bu din eğitimi şefkat, sevgi üzerinde olmalı. İkincisi, böyle kuru ezbercilikten uzak olmalı. Kuru ezbercilikten uzak olsun diyoruz. İşte bu muhalefetin lil habaresi gibi, çocuğa ezberletiyorsun ama manasını anlamıyor. Veya Kur'an'ı ezberliyor, hafız oluyor, manasını bilmiyor. Dolayısıyla bu tam bir din eğitimi verilmemiş oluyor. Bu konuda yani ezbercilikten kaçmak ve dini sevdirerek ve dinin özünü anlatarak vermenin önemiyle ilgili bir örnek daha vereyim. Kızım ilkokul 5. sınıftaydı. Şimdi 4+4 var, o zamanlar 5 sınıftı, 5 seneydi ilkokullar. Sanırım ilkokul 5. sınıftaydı veya orta bir, tam emin değilim. Ufak bir kız yani, daha çok ufak çocuk. Bir gün geldi bir akşam, baba dedi yarın din kültüründen imtihan var. Din kültürü ahlak bilgisi dersinde imtihan var. Öğretmen bazı sorular yazdırdı. Cevapları kitapta yokmuş. Dışarıdan araştırın. Yarın imtihanda bunları soracağım dedi. Sana sorabilir miyim? Sor bakalım dedim. Ne soracakmış öğretmen? Daha ilkokul çocuğu. Soru 1. Hazreti İbrahim kaç yaşında öldü? Dedim bu ne biçim soru? Yani Hazreti İbrahim kaç yaşında ölmesi çok mu önemli? İsterse 80'de ölsün, isterse 100 yaşında ölmüş olsun. Ne fark eder? Ne değişir? Rakamdır. Ezberlersiniz, 10 gün sonra unutursunuz. Ama Hazreti İbrahim'in ahlakını öğretse, mesela Nemrut onu ateşe atacak, bağlıyor. Cebrail geliyor, ey İbrahim yardım ister misin diyor. Hazreti İbrahim diyor ki Cenab-ı Hak beni görmüyor mu? Görüyor. Görüyorsa ben ona teslim oldum diyor. İster yakar, ister yakmaz. Bu nasıl bir Allah'a bağlılık? Allah'a teslimiyet. İşte çocuk Hazreti İbrahim'den teslimiyet öğrensin. Eğer Hazreti Yakub'u anlatıyorsak, Yakub'un kaç tane oğlu vardı gibi bir soru anlamsız bir sorudur. Rakamdır. Ezberlersiniz oturursunuz. Ama Yakub Aleyhisselam'dan çocuk sabrı öğrenecek. Değil mi? Yakub Aleyhisselam'ın sabrı meşhur. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyorsa öğretmen, Yusuf Aleyhisselam'ın işte kuyuda kaç yıl kaldı, kaç gün kaldı, işte hapse atıldı Mısır'da kaç sene kaldı gibi, bunlar kuru rakamdır. Ezberler çocuk, 3 gün sonra unutur. Ama Yusuf Aleyhisselam'dan alacağı, öğreneceği ahlaki anlamda, manevi anlamda birçok şey vardır. Mesela Züleyha peşinden koşuyor, gömleğini yırtıyor, Yusuf Aleyhisselam kaçıyor. Nedir bu? Namustur, iffettir. Çocuk Yusuf Aleyhisselam'dan namus öğrenecek, iffet öğrenecek. Yani onun hayatını öğretmen kıssalarla, Kur'an-ı Kerim'de kasas diyor, kıssalar anlatacak. Çocuk oradan bir ahlak öğrenecek. Peygamber Efendimiz anlatıyorsa ondan birçok şey öğrenecek. Neyse, soru 1. Hazreti İbrahim kaç yaşında öldü? Canım sıkıldı böyle kuru bir soru, ezberleyip unutacak bir soru ama ne yapalım, soracakmış öğretmen. İslam Ansiklopedisi'nin İ harfinden çektiğim İbrahim maddesine baktım. Orada ortalama bir rakam söylüyor, kesin değil ama dedim böyle bir rakam var. Peki dedim, ikinci soru ne? Kızım dedi ki ikinci soru, Peygamber Efendimiz süt annesinin yanında kaç yıl kaldı? Bak yine rakam. Vallahi dedim 3 yıl mıydı? 4 yıl mıydı? Okumuştuk ama unutmuşum. Sen de unutacaksın dedim. Sen de unutacaksın. Çünkü rakam unutulur, bir şey yaramaz. Halbuki öğretmen Peygamber Efendimizin böyle ilgili kuru bilgi öğreteceği yerde, rakam soracağı yerde Peygamber Efendimizin sabrını, şükrünü, kanaatini, cömertliğini, zühdünü, takvasını, cengaverliğini, neyse ahlakını anlatacak. Çocuk oradan bir ahlak öğrenecek. Peygamber sevgisi gelişecek. En azından bir hadis var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hayvanlarınızı sağmadan önce tırnaklarınızı kesin, hayvana eziyet etmeyin. Öğretmen sırf bu hadisi öğretse o ilkokul çağındaki çocuklara, ne düşünür bir çocuk? Benim peygamberim o kadar şefkatli ki,
merhametli.
O kadar merhametli ki, bak hayvanları bile düşünüyor der. Hem şefkat, merhamet öğrenir, ahlak öğrenir, hem de peygamber sevgisi gelişir. Peki, süt annesi yanında kaç yıl kaldı, rakam ezberle? 3 müydü, 2 müydü, 4 müydü? Ne öğretir bu böyle bir soru, böyle bir anlatım, böyle bir siyer anlatımı ne öğretir çocuğa? Hiçbir şey öğretmez. Kuru bilgi, ezberci bilgi, ezberle 10 gün sonra unut. İşte eğitimdeki, din eğitimdeki yanlışlıklardan bahsediyoruz ya, işte bunlar yanlışlık.
Yanlış din anlatımı.
İşin özünü vermiyor. Kabuğunda, rakamda kalıyor. Biz de ilahiyatta okurken işte bir hocamız gelirdi. Yazın bakalım çocuklar soru 1. İslam tarihi dersi. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar tarafında kaç tane at vardı, kaç tane deve vardı? Müşriklerin kaç tane atı vardı, kaç tane devesi vardı? Öğrenciler de alay ederlerdi, hoca bize nal saydırıyor diye. Öyle ya, 100 tane at varsa 4 çarpı 100, 400 tane nal oluyor. Bu neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Ezberlersin, unutursun. Ama Bedir Savaşı'nın hikmetleri, sebebi, sonucu ve daha bunun gibi birçok Peygamber Efendimiz'in ashabın hayatından örnek şahsiyetini, ashabın ve Peygamber Efendimiz'in örnek şahsiyetini anlatsa ve oradan sorsa imtihanda, çocuk da oradan hem karakterini inşa eder, kendi şahsiyetini inşa eder. Bak benim peygamberim böyleymiş, ashab böyleymiş diye. Hem peygamber sevgisi gelişir. Böyle bir nal saydırmak peygamber sevgisi geliştirir mi? Örnek alma düşüncesini geliştirir mi?
Geliştirmez.
Hiçbir şey geliştirmez. Onun için geliştirmediği için ilahiyat son sınıfa geliyor öğrenci. Hasan Kamil Bey hocamızın, baktım bir gün imtihan kağıdı okuyordu fakültede. Hocam dedim, size biraz yardımcı olayım isterseniz. Çok kağıdınız var. Sen bilirsin dedi. Biraz verdi. Ben de okuyorum. Öğrenci tasavvuftan imtihan kağıdına cevapları yazmış yazmış. En sonuna gelmiş not diyor. Hocam Allah sizden razı olsun. Ben yıllarca Kur'an kursunda okudum. İmam Hatip'te okudum. İlahiyat Fakültesi'nin son sınıfa geldim. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bizi sevdiğini hiç duymamıştım. İlk defa sizin tasavvuf dersinizde duydum. Teşekkür ederim. Öğrenci imtihan kağıdının sonuna not diye bunu yazıyor. Bugün dahi bizim de imtihan kağıtlarımıza bir kısım öğrenciler buna benzer şeyler yazıyorlar Akif Bey kardeşim. Bazılarını arşivledim. Yani eyvallah, ibret olsun diye. İşte bunları Din Eğitimi Genel Müdürlüğü veya işte bu ilahiyatlardaki hocalar veya işte ortaokul liselere din kültürü kitabı hazırlayan, İlahiyatlara kitap hazırlayan komisyonlar bu sesimizi duysun da kitapların içine biraz maneviyat katsın. Kuru bilgiden çocuklar bıktı ve zevk alamıyor.
Ve kuru bilgi hocam insanı hani dini bilgi açısından da bir tekamüle ulaştırmıyor. Çünkü öğreniyorsunuz, buyurduğunuz gibi öğrendikten sonra onu belki bir sınavdan not geçmek için veya işte evet, bir konuşmada onunla alakalı bilgi paylaşımı yapmak için hafızanızda tutuyorsunuz. O iş bittikten sonra o bilgi kaybolup gidiyor. Ama diğerini, yaşantı, mesela Peygamber Efendimizin çocuklarla olan ilişkisi, ashabıyla olan ilişkisi, ticaretiyle olan, devlet adamlığıyla olan vesaire ilişkisini okuyup, öğrenip, hayatına uygulamaya kalktığında bir insan, sünnet olarak varsayıp hayatına uygulamaya kalktığında bir insan, o zaman bunu hani kendinden sonraki nesillere de aktarma fırsatı bulabilir.
Evet.
Ama bu bilginin hani aktarma fırsatı şeyi de yok. Çünkü aktarırken biri 5 der, öbürü 4 der, öbürü 3 der. Yanlış
da
aktarır
yani. Hiçbir şey yaramaz. Ve duygu boyutu olmadan yapılan bir din eğitimi matematik eğitimi gibi olur. Fizik öğretmek gibi olur. Biz öğrenciye matematik, fizik, kimya öğretmiyoruz. İslamiyet öğretiyoruz. O halde İmam Hatip teki hocalar, din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, İlahiyat Fakültesindeki hocalar, hepsi biz ne yapıyoruz? gençlere dersi sevdirebiliyor muyuz? Çünkü dersi seven, o ders İslamiyet'in bir branşı. Fıkıhtır, hadistir, tefsirdir, neyse, tasavvuftur. Onu severse okulu sevecek. Fakülteyi sevecek. İmam Hatip'i sevecek, ilahiyatı sevecek. Ve dava şuuru gelişecek. Ama kuru bilgiyle çocuk kafasını dolduruyoruz. Usanıyor, bıkıyor. Ya şu okul bitse de kurtulsam moduna geçiyor. Bunu yapmamak lazım. İlahiyat hocaların da bu konuda vebal altındır. Din kültürü hocaları da vebal altında. Onun için din eğitimi veren, işte Diyanet'teki Kur'an kursu hocaları, hepsine söylüyorum. Sevgiyi, duyguyu mutlaka katmalıyız. Ve örneklerimizi çok böyle somut örnekler seçerek. Dersi sevdirmek bizim derdimiz olmalı. Yani anlatmak, ezberletmek, öğretmekten önce sevdirmek. Ama hoca derse ki benim işim dersi öğretmek. Ben işte lisede din kültürü hocasıyım. Benim işim öğretmek. Öğrenci ister sevsin ister sevmesin diye düşünürse vallahi ahirette bunun hesabını veremez. Hayır. Biz matematik öğretmiyoruz kardeşim. İslamiyet öğretiyoruz. Önce benim vazifem İslamiyet'i sevdirmek. Daha sonra öğretmek dememiz lazım. Çünkü bugün bilgi çağındayız. Çocuk severse gider bir kitap alır İslam'la ilgili. İnternetten İslamiyet'le ilgili işte makale indirir, kitap indirir, İslami filmler izler. Bilgi açığını giderir. Bizim sorunumuz bilgi değildir, sevgidir.
Aklıma şey geldi hocam, bu rahmetli Selçuk Eraydın hocanın Tasavvuf Tarikatlar kitabı. O kitapta mesela tasavvuf konuları anlatırken böyle içerisinde işte şiirler koymuş hoca, bazı bölümler gazeller koymuş, bazı da böyle hatıralar vesaire. Hani tasavvuf konusu okurken aynı zamanda insanda öyle bir muhabbet de oluşuyor. Yani mesela o şiirleri okurken Yunus Emre'den, diğer başka şairlerden vesaire, sufilerden ve bu insanda o muhabbet oluşunca o konuya karşı onu öğrenmesi, özümsemesi noktasında da daha kolay ve ona böyle daha iştiyakla yaklaşım da oluşuyor.
Selçuk Eraydın hoca rahmetli aşık bir insandı. Branşına aşıktı, tasavvufa aşıktı, İslam'a aşıktı. Onun için derslerini sevdirerek anlatırdı. Severek yazar, sevdirerek yazar. Ona göre öğrencide tesiri olurdu.
Mesela biz hiç görmedik hocam hocayı, sadece kitabından hani, ama o tesir devam ediyor.
Bu arada madem ismi geçti, Selçuk Eraydın hocamızla ilgili Tasavvuf Dergisi'nde özel bir sayı yapmıştık. Bir kısım ahbaplarından, arkadaşlarından, talebelerinden hatıralar Selçuk Hoca ile ilgili toplamıştık. Daha sonra o sayı tükendi, baskısı tükendi. Yeniden o hatıra yazıları kitap haline getirdik. Erkam Yayın Evi'nden Hasan Kamil Yılmaz Bey hocamızın editörlüğünde birçok kişinin içinde yazarı olan hocamız Selçuk Eraydın diye bir kitap basıldı. İsteyenler Erkam Yayın Evi'nin satış yerlerinden alıp okuyabilirler. Çok faydalı olur. Özellikle din eğitimi veren, din eğitimiyle meşgul olan Kur'an kursu hocaları, din ders öğretmenleri, ilahiyat hocaları hepsi bu kitabı alıp okumaları lazım. Hocamız Selçuk Eraydın.
Eyvallah.
Hoca bir kandil akşamı bir camiye vaaza çağırıyorlar. Vaaz ediyor. Miraç Kandili sene 95. Dönüşte bir trafik kazasında vefat etti. Bugün bir kısım ilahiyatçılar efendim ben vaiz değilim, akademisyenim deyip bu tür halka hizmetten, halka vaaz etmekten uzak duruyorlar. Bu da yanlış bir şey. Şimdi birinci bölümde öyle bitirmiştik. Bazı hocalar işte miracı inkar ediyor, aklına almıyor diye. İşte bazıları bir kısım mucizeleri inkar etmeye yelteniyor. Aklı almıyor diye, aklına uymuyor diye. Bakın hep merkezde ne var? Akıl, yani rasyonalizm. Batı'da bugün rasyonalizm, pozitivizm diye bir kısım felsefeler var. Akılcılık, aklına uyanı kabul et, uymanı reddet diyor. Şimdi bu felsefeyle bizim zihinlerimiz zehirlenebiliyor. Okuduğumuz kitaptan, dergiden, izlediğimiz yabancı filmden hiç farkında olmadan Batı'nın bu rasyonalizm, pozitivizm felsefesi gelip beynimize çörekleniyor. Ondan sonra açtığımız bir hadis kitabı bize ters gelmeye başlıyor. Aklıma uymuyor diyor. Hadisi inkara başlıyor. Orada kalmıyor. Kur'an'ı açıyor. Kur'an'daki bazı şeyler, kafa çünkü dolmuş ya akılcılık, rasyonalizm ile, Kur'an'daki bazı şeyler ters gelmeye başlıyor. Bu sefer Kur'an ayetlerini çarpıtmaya başlıyor. İnkar etse kafir olacak. Ona gücü yetmiyor. O kadar cesur değil. Başlıyor. Aslında bu ayet şunu demek istemiyor. Aslında bu ayet bunu demek istemiyor falan diye. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya elki asake diyor Cenab-ı Hak. Asanı, bastonunu at. Hazreti Musa bunu atıyor. O baston, asa bir yılana veya büyük bir kertenkeleye dönüşüyor. Sihirbazların yaptığı sihirleri, büyüleri yutuyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir şey bu. Hadis değil. Hadis olsa zaten çok rahat inkar edecekler. Hadise güvenilmez deyip çok rahat inkar edecekler. Ama bu Allah'ın ayeti Kur'an'da geçiyor. Şimdi batıdaki rasyonizm kafaya dolmuş. Şimdi diyor ki sopadan yılan olur mu? Rasyonalizme göre olmaması lazım. Kur'an oldu diyor. Ne yapacağız? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba imanla başlıyor Kur'an-ı Kerim. Mucizeye imanla başlıyor. Ama kafa şimdi rasyonizme dolmuş. Mucizeleri de inkar etmek arzusu başlıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de var. Hadis olsa diyor, keşke hadis olsaydı da bu rivayet rahat rahat inkar etseydik. Ama ayet diyor, şimdi ne yapacağız? Başlıyor bizim ilahiyatçı kıvranmaya. Buldum dediler en sonunda, buldum. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların, yani olayların bir kısmı masal olabilir. Efsane olabilir. Gerçekten olmamış olabilir. Haşa. Bu ne demektir? Kur'an'a efsane demektir. Müşrikler de böyle diyorlardı. Esatirul evvelin diyorlardı. Evet. Öncekilerin masalları diyorlardı. Gerçekleşmemiş şeyler diyorlardı. Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki bunlar hak kitaptır. Gerçek sözdür bunlar. Olmuştur diyor Cenab-ı Hak. Haşa, Allah-u Teala bize olmamış bazı şeyleri gerçek gibi anlatıyor. Demektir Allah'a yalancılık nispet etmektir. Allah'a iftira etmektir bu söz. Sonra bir tefsir profesörü bana dedi ki cin diye bir şey yoktur dedi. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Ayet değil. Koskocaman sure. Sen dedim tefsir profesörüsün. Bunu biliyorsun. Ne yapacaksın bu sureyi? Hani Kur'an-ı Kerim'de geçmese rahat rahat inkar ederler. Hadiste
bir yorum olsa lazım ona.
Dedi ki Kur'an'ın indiği dönemde cahil bedevi Araplar cin diye bir efsaneye inanıyordu. Allah da hadi bu cahil Araplar üzülmesin diye o efsaneyi Kur'an'da devam ettirdi dedi. Dedim ki bu Kur'an'a efsane demektir, masal demektir, esatirul evvelin demektir. Kafirler böyle diyorlardı Kur'an-ı Kerim'e. Senin sözünün, kafirlerin sözünden ne farkı var dedim. Hiçbir şey diyemedi, çekti gitti. Tefsir profesörü. Niye böyle diyor? Çünkü pozitivizm, rasyonalizm, akılcılık diyor ki gördüğünü kabul et, aklına uyanı kabul et, görmediğini, tutmadığını, aklına uymanı reddet. Allah'ı da göremiyoruz, oradan başla. Bu çok sapkın bir zihniyet. Rasyonalizm tesiri.
Akıllarını da göremiyorlar ama onu reddetmiyorlar.
Evet. İkincisi, batıda felsefe olarak ne var Akif Bey kardeşim? Feminizm var değil mi? Ne demek feminizm? Kadın hakları. Kızım birkaç sene önce Kadıköy İmam Hatip'te lise kısmında okurken bir akşam geldi. Evde dedi ki baba dedi bugün bir öğretmen Kadıköy İmam Hatip'te derste dedi ki çocuklar evet Kur'an-ı Kerim'de miras taksiminde erkekler kızlardan daha fazla alır diye bir ayet var. Ama o eskidenmiş. Şimdi şartlar değişti. Kadın erkek artı toplumda beraber çalışıyorlar. Miras taksiminde eşit almaları lazım dedi. Sen ne dersin diye kızım bana sordu. Dedim ki bu miras taksimiyle ilgili hüküm eğer Kur'an-ı Kerim'de veya hadislerde geçmeseydi İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin kendi yorumu içtihadı olsaydı zaman değiştiği için belki değişebilirdi. Ama bu konu bir müçtehit imamın yorumu, içtihadı, fikri değildir. Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayeti olan yerde eskiden öyleydi. Şimdi böyle şartlar değişti, değiştirilim denmez. Mevlid-i Nas'ta içtihada mesafe yoktur eskilerin tabiriyle.
Evet.
Abin senden mirasta fazla alacak dedim. Çünkü ayet. Velizzekeri mislu hazil ünseyeyn. Ayet. Velizzekeri erkek kardeş için mislu hazil ünseyeyn iki kız kardeşin payı kadar pay verilir. Bu Allah'ın ayeti. Eğer ayet olmasaydı değişebilirdi. Ama ayet olan yerde kıyamet gününe kadar Allah'ın ayeti bakidir, hüküm geçerlidir. Hiç kimse zaman değişti, şartlar değişti deyip bunu bozamaz. İşte sapkın din anlayışı budur. Saptırıyor öğretmen.
Bir de hocam burada şöyle bir paradigmam diyorlar buna. Şöyle bir durum var. O da şu, bu tarz görüşleri savunan insanlar özellikle bu tasavvufun içerisinde mesela İsmail Hakkı Bursevi'nin yazdığı Ruhul Beyan tefsiri böyle bir tefsir. Böyle işari tefsirler var belli. Bunlar da hani sufiler Kur'an'a ve sünnette yani Kur'an ve sünnetin çizgisinden kesinlikle ayrılmadan ellerinden geldikleri gayretle bunu yazıyorlar. Ama bu tarz görüşleri paylaşan insanlar o tarafa geçince işin o tarafına geçince diyorlar ki ya burada bu kendi şeyinden kafasından işte yorum yapmış ve bu yaptığı yorumla da Kur'an ayetini tahrif etmiş. Şimdi aslında tam tersi ve daha kesin daha şedid olanını bu şekilde kesin net hükümler olan şekilde muhkem ayet yani bu tarz durumlarda kendileri yapıyorlar ve bunun farkında değiller.
Tasavvuf ehli ahkam ayetleriyle oynamıyor.
Evet.
Ahkamda hüküm neyse odur. Diğer bir kısım tasavvufi yoruma müsait ayetlerde fikir beyan ediyor. Bu adamlar ise Allah'ın ayetini tahrif ediyor, bozuyor, o eskidenmiş diyor, şartlar değişti diyor. Ondan sonra kalkıp başka ehli sünnet ulemasına veya sufilere laf atıyor. Bu tabii bir acınacak bir hal. Acınacak bir hal. Peki bunu niçin yapıyor? Feministlere yaranmak için. Kadın hakları savunucularına bak biz Kur'an'ın hükmünü değiştirdik. Artık kadınlar da erkekli bir eşit pay alacak deyip aklınca feministlere yaranacak. Yaranamazsın kardeşim. Yaranamazsın. Çünkü feminizm kocaman bir yalandır. Bizim daha düne kadar üniversitelerimize gelen kız öğrencilerimiz başı örtülü olarak üniversiteye alınmazdı. Polis zoruyla copla dövülüp atılırken hiçbir tane feminist kadın veya feminist derneği gelip de o bizim üniversiteden atılan ve sokakta eylem yapan, demokratik eylem yapan kızlarımıza destek oldular mı? Olmadılar. Bir tane feminist derneği gelip yahu siz de kadınsınız, biz de kadınız. Bu başörtüsü bir kadın hakkıdır, bir insan hakkıdır. Öteki öğrenci minetekle girebiliyor okula. Sen de başörtüne girebilmen lazım. Sana destek oluyorum dediler mi? Hiçbir feminist dernek gelip destek olmadı. Tam aksine ne dediler? Kara kargalar, defolun gidin İran'da okuyun, Suud'da okuyun deyiverdiler. Keza Anadolu'nun bir köyünde bir kadın tarlada, bahçede çalışırken kamburu çıkar, kanter içine kalır. Hiçbir feminist dernek gidip köydeki bu kadının hakkını savunmaz. Başörtülü kızın hakkını savunmaz. Feminizm koca bir yalandır. Gezi Parkı olayları oldu İstanbul'da, Taksim'de. Yaşlı bir kadın pankart açmıştı. Hatırlıyor musun pankartı? Sevişirim ama evlenmem, hamile kalırım, doğurmam yazıyordu o pankartta. İşte feminizm budur. Ben her türlü pisliği yapayım, her türlü haltı işleyeyim, siz bana karışmayın demektir. Feminizm budur.
Maalesef.
Yoksa köydeki kadın hakkını savunmaz, başörtülü kızın, üniversiteye gitmek isteyen kızın hakkını savunmaz. Yani feminizm kocaman bir yalandır ama bunun doğru bir felsefe olduğunu, genel geçer bir şey olduğunu zanneden bizim ahmak ilahiyatçılar ve diyanetçiler efendim ve diğer bir kısım insanlar efendim Kur'an'ı, hadisleri feministlere uydurmak, feminizme uydurmak veya onlara işte gösteriş olsun, yalakalık olsun diye ayetin hükmünü iptal etmeye kalkıyor. Sen kimsin de ayetin hükmünü kaldırıyorsun? İlâ yevmil kıyamet bu ayet geçerlidir. Üç tane kardeş. Birisi erkek, ikisi kız. Miras ikiye bölünür. %50'si erkeğe verilir. Diğer %50'si 25-25 iki tane kıza pay edilir Allah'ın ayeti bunu diyor kardeşim. Hiç kimse bu ayeti haşa kaldırıp atamaz. Feministlere yalakalık olsun diye bunu yapıyorlar. Şimdi aynen. Birinci problem neydi? Rasyonalizm için cini inkar ediyor. Rasyonalizm için Elki Asake gibi Kur'an'daki mucizeyi inkar edenler çıktı, türemeye başladı. Böyle nevzuhur hocalar türedi. İşte ikincisi feminizm. Feministlere yalakalık olsun diye yaranmak için Kur'an ayetlerini çarptırmak veya işte o eskidenmiş diyenler türedi. Kendi kızından duydum. İmam Hatip'te hoca söylüyor bunu. Bu hoca nereden yetişti? İlahiyattan yetişti. Bizim ilahiyatlara yetişiyor işte. İlahiyatları maalesef kendine çekidüzen vermek zorunda. Son yıllarda Kur'an'dan sapmalar başladı. Adam farkına değil, ayeti inkar ediyor, dinden çıkıyor, farkına değil.
Sonra da biz Kur'an'a dayanıyoruz diye de bir cümle söylüyor.
Biz diyor işte yolumuz Kur'an falan filan. Yani hadisleri inkar ediyor. Tamam hadisleri inkar ettin. Hadis, bari Kur'an'a tabi ol, Kur'an'a tabi olmuyor. Kur'an'da çarpıtıyor. Kur'an'daki bazı ayetleri de inkar ediyor. Dinden çıkıyor, farkına değil.
Maalesef.
Çok arızalı bir dönemde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an, sünnet ve ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayırmasın Akif Bey kardeşim. Şimdi bazı yine değişik tipler böyle çıkıyor, türedi. Kader inkar edenler var. Adam çıkıyor televizyonda konuşuyor. İmanın şartı kaç? 6. Birisi de kadere iman. Adam diyor ki kadere iman diye bir şey yoktur. Uydurmuşlardır diyor. Ve arkasından bunun hoca diye bir sürü insan gidiyor. Yine gitmiş Kazakistan'a. Çimkent'te konuşma yapmış bir hoca. Demiş ki köpek eti helaldir. Hocam demişler neye dayanarak söylüyorsunuz? Kur'an'da geçmiyor demiş. Evet, Kur'an'da geçmiyor ama hadiste geçiyor. Küllü zünabin diye başlayan bir hadis vardır. Her köpek dişi olan, avını parçalarak yiyen, kedi, köpek, aslan, kaplan, leopar, hepsi aynı gruba girer. Yenmez eti, haramdır diye hadis var. Bak hadisi inkar edince nereye varıyor iş? Kur'an'da diyor yok.
Var mı? Yok.
Peki,
o zaman.
Peki ben sana bir soru sorayım Akif Bey kardeşim. Evet, köpek eti Kur'an'da geçmiyor. Peki, inek pisliği yenmez diye bir ayet var mı? İnek pisliği, tezek haramdır diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı? Yok. E onu da yesin bir hoca. Ağzını tezek yesin. Geçmiyor Kur'an'da. Bunlar sapkın din anlayışları ve gençleri, insanları zehirleyen şeyler. Yine yıllar önce televizyonda baktım. Bir ilahiyat fakültesi hocası kendi üniversitemin hocasından ismini vermiyorum. Televizyonda konuşuyor. Diyor ki ne bu diyor hac diye dolduruyorlar diyor. Milyonlarca insanı Mekke'ye, Medine'ye izdiham oluyor diyor Mekke'de. Yayın diyor 12 aya haccı. Her ay bir hac yapsın insanlar. İzdiham olmaz diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki.
Şimdiye kadar hiçbir insanın aklına gelmemiş.
Kur'an-ı Kerim diyor ki el haccı eşhurum ma'lumat. Hac bilinen aylarda olur. Her ayda olmaz. Hadis diyor ki el haccu arefetun. Hac arefedir. Arefe gününde Arafat'ta vakfe durmaktır diyor hadis. Yani Kurban Bayramı'nın arefesinde Arafat'ta vakfe durmazsak isterse Kabe'de akşama kadar namaz kılalım hacı olamayız. Bu din 14 asırdan beri ayetiyle hadisle böyle gelmiş. Bu hoca çıkmış diyor ki 12'ye yayın her ay bir hac yapsınlar. Bu din senin babanın oyuncağı değil. Bozamazsın.
Bir de hocam şeyi de anlayamıyorum. Mesela şu an namaz kılıyoruz işte 5 vakit günde namaz kılıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hani Miraç'la birlikte gelen bir hadise bu namaz hadisesi. Ama mesela öğle namazını kılıyoruz 4 rekat kılıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de 4 rekat kılınacağıyla alakalı herhangi bir hüküm
yok.
Beyan yok.
Hadisten öğreniyoruz.
Ve şimdi bunu da onlar da 4 rekat kılıyor bu tüm cümleleri söyleyenler. Sonra da namazı kıldıktan sonra
Akif
hadisi
Bey
inkar
kardeşim,
ediyor.
Akif Bey ben şunu da gördüm. Hadis inkardan birisi vardı. Dedim ki aynısını sordum. Dedim ki bu yıllar önce daha öğrenciydim ilahiyatta. 90 yılları falan. 89-90. Dedim ki sen hadisi inkar ediyorsun. Genç bir olandı. Cağaloğlu'da. Kitapçıda. Peki dedim öğle namazının farzı 4 rekat. Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Nasıl kılıyorsun öğle namazını? Akşam namazının farzı 3 rekat. Kur'an-ı Kerim'de yok. Hadisler olmasa namaz bile kılamazsın dedim. Dedi ki ben dedi bütün namazları 2 rekat olarak kılıyorum. Allah Allah. Ondan çıkardım dedim. Kur'an-ı Kerim'de bu savaş esnasında namazı tarif eden bir ayet var ya. Oradan çıkarmış onu da.
Allah Allah.
Bütün namazları, daha doğrusu herhalde onda üç vakitte şey yapıyordur herhalde. İki rekat kılıyorum dedi. Yani sapkınlığın sonu yok.
Ve hocam
öğlen,
bu...
Öğlen de iki, akşam da iki, hepsi iki.
Bunu hani konuyla da bütünleştirecek olursak bu şeyi. Şimdi bu sapkın din anlatımı meselesinde bu tarz hani bilgilere sahip olan insanlar sonrasında bunu aktaracak bir konuma geldiklerinde, yani o okulda, ilahiyatta hoca olduğunda, şeyde İmam Hatip'te din kültürü öğretmeni olduğunda, meslek lisesinde yine din öğretmeni olduğunda vesaire, kendisinden bilgi alacak öğrenciye de yanlış ve sapkın bir şekilde bu bilgileri aktarıyor.
Tabii.
Ve doğru, hani %100 doğru gibi aktarıyor ve öğrenci de onu alıp belki kendisinden sonra gelecek, kendinden gelecek nesillere aktarıyor. Çocuğunu öyle büyütüyor. Yani aslında maalesef, çok tehlikeli bir nokta.
Çok tehlikeli. Şunu tamamlayayım. O hacla ilgili hani 12 aya yayın diyen hocanın şeyini. Spiker dedi ki hocaya, hocam dedi şu anda izleyicilerimizden mesaj geldi. Önde bilgisayar var. Diyorlar ki hocam haccı hadi böyle hallettik. 12'ye yaydık. Peki Ramazan'ı ne yapacağız diye soruyorlar. Yazın sıcak ve uzun günler denk geliyor Ramazan. Onu ne yapacağız diye soruyor izleyicilerimiz diyor. Spiker. Hoca dedi ki hangi takvime göre tuttuğunuza bakar. Eğer hicri takvime göre tutuyorsanız Ramazan orucunu, hicri takvim her sene 10 gün kısaldığı için Ramazan bazen yaza gelir, bazen kışa gelir. Amma dedi hoca, bu profesör ilahiyatta emekli oldu şimdi. Amma dedi, eğer miladi takvime göre tutuyorsanız sabit durur dedi. Değişmez. Spiker bir daha sordu. Hocam dedi, yani Ramazan'ı Ocak gibi, Şubat gibi bir aya çakabilir miyiz, sabitleyebilir miyiz? Niye olmasın dedi hoca. Olmaz kardeşim. Bu din senin oyuncağın değil. Allah-u Teala nasıl göndermişse, bütün İslam dünyasını nasıl tutuyorsa orucu, sen de öyle tutacaksın. Nasıl hacı yapıyorsa, Kur'an, sünnet nasıl bildirmişse haccı, öyle yapacaksın. Yoksa herkes bir şey üretmeye kalkar. Şartlar değişti, zaman değişti. Mesela kalkar birisi der ki, eskiden tarım toplumuyduk, 5 vakit namaza vaktimiz vardı der. Şimdi sanayi toplumu olduk, 5 vakit namaza vaktimiz yok. İşte sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Öğlen yemeğinde çakışıyor, öğle namazını kaldıralım. İkindi mesai saatine geliyor, kaldıralım. Akşam namazı iş dönüşüne geliyor yolda, onu da kaldıralım. Ne kaldı? Bir sabah namazı, bir yatsı namazı. Demeye kadar varır. Daha ileri gider, derler ki eskiden cuma Müslümanların tatiliymiş ama şimdi biz cuma günü mesaimiz var. Cuma namazını da pazar gününe alalım, öyle ya, bizim tatilimiz pazar artık modern dünyada, seküler dünyada. Cuma namazını pazar alalım, pazar günü camiye gidelim, cuma namazı kılalım demeye başlarlar. Yani bunu, kapının önü açılırsa, hani bu haccı 12'ye yayalım, Ramazan'ı ocağa çakalım diyen zihniyet, ha buraya kadar gelir. Ne din kalır, ne iman kalır, ne bir şey kalır.
Evet. Hocam tabii konu yanlış din anlatımı ve sapkın din anlatımı olduğu için hani örnekler de buna göre olumsuz örnekler aktarılarak hani bunların doğrusunu söylemeye çalışıyoruz. Ama şöyle de bir durum var, yani bunu da aktarmak lazım. Şu an hani günümüzde Allah'a şükür hani özellikle ülkemizde imkanlar oldukça arttı. Ve bu artmayla birlikte hani bilgiye ulaşma, iyi hocalara ulaşma, o hocalardan istifade etme noktasında da hani daha fazla insanlara imkanlar açıldı. İşte bu şey aynı oranda da tabii sapkın ve yanlış bilgiler aktaran hocaların da etki alanı da arttı. Burada hani önemli olan o doğruyu ayırt edebilecek şeyde, düzeyde bilgi yapısına, altyapısına sahip olma ve seçme noktasında da iyi rehberler elde edinmedir yani.
Şimdi halkımız bu böyle sapkın din anlatımını görünce kaygılanmaya başladı. Bir hoca bir yerde halka konuşma yapmış. Sorunuz var mı diye sormuş. Halktan birisi demiş ki hocam hangi hocaları dinleyebiliriz, bir liste verir misiniz? Yani çizgisi düzgün, istikamet ehli, Kur'an-ı sünnete bağlı, ehl-i sünnet vel cemaat yolunda sapmamış, sapıtmamış hocalar varsa lütfen onların bir listesini yapın bize verin de, yani televizyonda, internette, şurada burada veya kitap okuyacağız. Kimin kitabını okuyalım, kimi dinleyelim, kimi dinlemeyelim, kim arızalı, kim düzgün? Lütfen hocam bize bir liste verebilir misiniz diye soruyor. Evet, şu anda halk bu noktaya geldi.
Evet.
Geçenlerde Almanya'dan bir işçi kardeşimiz Türkiye'ye gelmişti. O anlatıyor. Hocam diyor, Türkiye'den kelam sahasında master veya doktor yapmış birisi bizim Almanya'daki şehrimize geldi. Cuma günü camide vaaz ediyor. Başladı diyor, namazın kazası olmaz, gerek yok. Orucun kazası olmaz, gerek yok. Boşuna tutmayın. Hocam diyor, ben oto tamir parçası satan bir insanım. Öteki bakkal, öteki dönerci, öteki berber. Yani bu tür böyle yanlış bilgileri veya ihtilaflı bilgileri bize niye taşıyorlar diyor. Haklı. Taşımayın kardeşim böyle şeyleri. Yani 1000 tane alimden bir tanesi bir şey söylemiş tarihte ama hiçbir alim ona itibar etmemiş.
Şaz bilgi.
Şaz, istisna kenarda kalmış. Bizim ilahiyatçı gidiyor veya diyanetçi gidiyor, o bilgiyi tutuyor, çekiyor. Cuma namazın öncesindeki vaazda halka bunu aktarıyor, halkın kafasını karıştırıyor. Sen kabul edilmiş, icma edilmiş şeyleri anlat, insanların kafasını karıştırma, ahlak öğret, maneviyat öğret, doğru şeyleri anlat.
Herkesin de hocam söylediğini söylerse bu kez tanınmaz tabii. Hani o da
halif doğraf.
Evet.
Muhalefet et, aykırı şeyler söyle ki meşhur olasın.
Meşhur olması
şöyle
lazım.
Şöyle sevdası. Evet. Bugün bu sapkın hocaların %99'u Allah için değil, farklı şeyler söyleyeyim de televizyona çıkayım, meşhur olayım diye bunu yapıyorlar.
Gerçekten bunu da söyleyeyim. Hocam, o da dikkat edildiğinde de öyle bir nokta
bir
var.
Bir ilahiyat hocası olarak bunu söylüyorum. İçindeyim hepsinin.
Evet.
Yani izleyicilerimiz sanmasın ki ben yabancı biriyim. İlahiyatın içindeyim ben. Tasavvuf profesörüyüm. Marmara ilahiyattayım. Hepsini görüyorum. Yıllardır bu mesleğin içindeyim. Yani dışarıdan birisi olarak söylemiyorum Akif Bey kardeşim. İçindeyim bu insanların. Ciğerim yanıyor. İçim yanıyor. Bilerek konuşuyorum. İşte tanıdığım insanlardan. Onun için örnek veriyorum. Bak televizyonda izledim diyorum. Şundan bir hoca geldi bana böyle söyledi diyorum. Eyvallah. Kızım bana böyle dedi diyorum. Teorik konuşmuyorum. Örnekli konuşuyorum. Ama Cenab-ı Hak, efendim son olarak öyle söyleyelim. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e inşallah akıl fikir versin. Bu hocalara da akıl fikir versin. Cenab-ı Hak Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnet vel cemaat yolundan ayırmasın diye dua ediyoruz.
Amin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü'nün programında bugün de sonuna geldik. Muhterem hocam Profesör Doktor Necdet Tosun'dan yanlış din anlatımı ve sapkın din anlatımı konusunda bazı örnekleri dinledik ve yaşanmış bazı olaylar ve örnekler üzerinden de bu olayın ve bu durumun nasıl tespit edileceği, nasıl önlemler alınması gerektiği noktasında da bilgiler almış olduk. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.